Ayrım 10, sayfa 121. Hep aynı kadını sevmek isterdim ben. Hayat bazen alevden bir nehir gibi akıyor üstümüze. Bütün sözler, bütün kelimeler, bütün inançlar gözlerimizin önünde tutuşarak ateşlerin arasında kararıp kuruyor. Tutunacak bir dal kalmıyor bize. Gelecekten kuşkulanıyoruz. Ne kalender bir tevekkül, ne saldırgan bir iyimserlik, ne mücadeleci bir inanç ruhumuzda ilişecek bir köşe bulabiliyor. Soluyoruz, yalnızlaşıyoruz, ıssızlaşıyoruz. Endişe, ümidin yerini alıyor. Öylece kala kalıyoruz. Niye bu kadar çok ölüm olduğunu, yaşamanın niye bu kadar zor olduğunu kavramaya çalışıyoruz. Bir cehennem buharı gibi yükselerek, hayatın bizzat kendisini bile bize düşmanmış gösterecek kadar yoğunlaşan, bu korkunç ve manasız düşmanlık, varlığımızın bütün zerrelerine nüfuz edip, ait olduğumuz insanlık ağacından çürümüş bir meyve gibi kopup düşeceğimiz telaşına sürüklüyor bizi. Sanki havada bu bunaltıcılığa eşlik ediyor. Gökyüzü, kara kazanlarda kaynatılmış sular gibi akıyor genzimize. Böyle zamanlarda kaçmak istiyorum. İnsanların vahşeti, cinayeti, savaşı değil kaçtığım. Erimiş civa gibi ciğerlerime dolan bu rutubet kokulu havayı andıran, bıktırıcı zeka yoksunluğu, hayatı yaratmaktan aciz olanların ölüm şahinleri gibi bulutlar halinde uçuşmaları beni bıktıran. O zaman zekaya, yaratıcılığa, insanı insan yapan duygulara, zarafete, insan zihninin tanrıyı bile gururlandıran parlaklığına kaçıyorum. İnsanoğlunun zekasızlığından kurtulmak için insanoğlunun zekasına sığınıyorum. O kutsal sığınakta kitaplara, satırlara, cümlelere, kelimelere rastlıyorum. O cümlelerde savaşların, çatışmaların, ölümlerin arasından sıyrılıp gelmiş ve o yaşananların çoğu unutulduğu halde insan duygularını anlatan o kelimeler yaşamayı sürdürmüş. Gustave Flaubert, Napolyon sonrası çalkantıları, 1848 ayaklanmasını, Avrupa'nın yeniden şekillenmeye çalışmasının sancılarını, dünya tarihinin büyük bir altüst oluşu hazırlanmasının sarsıntılarını yaşamıştı. Dünya çatlamaya hazır bir tohum gibi acılar içinde çatırdıyordu. Ama ne gariptir ki insanlığın ortak hafızası bugün o sıralarda yaşanan acılardan çok Madame Bovary'nin acılarını hatırlıyor. Neden tek bir hayali kadının acıları, milyonların çektiği acılardan daha derin bir iz bıraktı insanlığın zihninde? Kalabalıkların her dönemde çektiği acıların nedenleri değişiyordu, şartları değişiyordu, biçimleri değişiyordu. İnsan aklı ve akılsızlığı değişiyordu ama şartlar ne olursa olsun tek bir kadının çektiği acı değişmiyordu çünkü. Emma Bovary okuduğu romanlardaki gibi bir hayat sürmek istiyordu. Derin bir tutku, gerçek bir aşk istiyordu. Bunu istemeyen bir kadın var mı? Ve erkeklerin duyarsızlığına ve aldırmazlığına çarpıyordu. Çarpmayan bir kadın var mı? Bundan kurtulmak için çırpınıyordu. Çırpınmayan bir kadın var mı? Çırpındıkça daha çok acı çekiyordu. Çırpınırken acı çekmeyen bir kadın var mı? O roman binlerce yıldan beri tekrarlanan bir kederi, bir yalnızlığı, çaresizliği, hayallerinin peşinden giden bir kadını toplumun yalnızlaştırıp cezalandırmasını anlatıyordu. Üstelik insanlığın en unutulmaz kitaplarından birini yazan bu adam, yazdığı kitaptan dolayı eleştiriliyor, tutuklanıyor ve yargılanıyordu. Kendini yapayalnız hissediyordu. Dostu Turgenev'e yazdığı bir mektupta, ''Ne kadar yalnız olduğumu bir bilsen, konuşacak kim var ki? Zavallı ülkemizde edebiyata hala umursayan kim var? Belki de yalnızca bir kişi, ben, kaybolmuş bir ülkenin enkazı ve romantizmin eski fosili.'' diyordu. Balzac ve Hugo gibi edebiyat devleriyle aynı dönemde, aynı ülkede yaşarken kendini böyle yalnız hissetmesinin nedeni, insanların edebiyata ve duygulara kuşkuyla bakmasıydı herhalde. Madame Bovary'nin kalıcı olan duygularının değil, o zamanki siyasi çalkantıları kalıcı ve gerçek sanmalarıydı. Flaubert, erkeklerin Madame Bovary'yi bir felakete götüren çocuksu sıradanlığını ise Duygusal Eğitim isimli romanındaki kısa bir konuşmada anlatıveriyordu. Erkeklerden biri şöyle diyordu, ''Bir kadında size çekici gelen şeyler, düşünce bakımından onu düşündüren şeylerdir. söz gelimi memeler, saçlar. Aralarında böyle tartışırlarken sessiz duran daha yaşlılarına soruyordu birisi. Esmeri bırakıp sarışına geçmeli. Siz de aynı fikirde misiniz baba Dussardier? Dussardier karşılık vermedi. Hepsi sıkıştırdı onu, hangi kadınlardan hoşlandığını öğrenmek için. Pekala, söyleyeyim, dedi kızarak. Hep aynı kadını sevmek isterdim ben. Bunu öyle bir biçimde söylemişti ki bir an hepsi sustu. Kimisi bu saflığa şaşırmış, kimisi de gizli özlemlerini bulmuştu bu sözlerde. Hep aynı kadını sevmek isterim ben. Bu cümleyi okuduğunda durup düşünmeyecek bir erkek varsa da azdır. Flaubert'in yazdığı o erkekler kalabalığının konuşması aslında tek bir erkeğin kendi kendine konuşması da sayılabilir belki. Çünkü o memeler, saçlar arzusuyla kıvranan, mümkün olduğunca çok kadın bedenine dokunmak isteyen erkeklerin bu çok zevkli, sıradan ve erkeksi taleplerinin altında epeyce derinlerde gizli bir Madame Bovary de yatar. Ben hep aynı kadını sevmek isterdim diyen. Savaşmayı, öldürmeyi, siyasi iktidarı, memeleri ve saçları aşktan daha önemli gören bu erkek kalabalığının sert ve sıkıcı kabuklarını ayıklayabilirseniz en altlarda onları çok ürküten bir Madame Bovary bulursunuz. Kadınlar gibi erkekler de romantizmi ve aşkı özlerler. Özlemekten, terk edilmekten ve aldatılmaktan kadınlara kıyasla çok daha fazla korktukları, aldatılmanın acıları karşısında kadınlardan daha dayanıksız ve güçsüz olduklarından, özlemeyi becerebilecek ruhsal bir kıvraklığı geliştirecek duygusal eğitimden geçmedikleri için bunu reddetmeye, bu duygularla alay etmeye çalışırlar. İçinde kelebeklerin uçuştuğu bir gergedan gibi dolaşırlar onun için. Madame Bovary'yi insanlığın ortak hafızasına kazıyan sadece kadınlar olmadı. Erkekler de onun insanlığın zihnine kazınmasında yardımcı oldular. Onlar da anladılar o kadını. Onlar da kendilerinden bir şeyler buldular. Belki de bu yüzden Madame Bovary kim diye sorduklarında Flaubert benim diye cevap verdi. Aldatılmaktan, sevdikleri için küçümsenmekten, güçlerini kaybetmekten bu kadar korkmasalar, Madame Bovary'ye acıdıkları gibi onlara da acınacağından böylesine çekinmeseler, Monsieur Bovary'ler de çıkardı. Kadınlarınkinden çok daha büyük olan korkuları erkekleri sıradanlaştırıp kabalaştırır. Sigara dumanlarının yoğunlaştığı, erkeklerin sarhoşluğun gevşekliğine teslim olmaya hazırlandığı gece yarılarında meyhanelere giderseniz orada donuklaşmaya başlamış gözlerinde tuhaf bir kederin belirdiği adamlar görürsünüz. Çatallaşmış bitirim seslerinde bir kırılma duyulur. Eski bir şarkıyla birlikte önce sessizleşip sonra unutulmayan bir sevgiliyi anlatmaya koyulurlar. Sevmişlerdir. Hep aynı kadını sevmişlerdir. Hep aynı hayali içlerinde yaşatmışlar. Hiç okumadıkları kitaplardaki gibi bir aşk özlemişlerdir hep. Bütün kadınların memelerini aşk gözlülükle baksalar, bütün kadınların sanılan kalçalarından gözlerini ayıramasalar, yeryüzünün bütün kadınlarıyla sevişmek için azgın bir istek duysalar da, derinlerinde bir yerlerde, önündeki küçük avlu akşamüstleri sulanan evlerinde, sevdikleri kadınla bir masa kurup birlikte gülerek yemek yemek, onunla şakalaşmak, güvenle sevmek, her gece aynı kadının bedenini özlemek, her gece aynı kadının kendisini şaşırtmasının tadını çıkartma arzusu yatar. Hep aynı kadını sevmek isteriz biz. Hep aynı kadını severiz. Bunu söyleyecek, bunu kabul edecek, bu gerçekliği taşıyabilecek bir gücümüz yoktur sadece. Aslında bütün erkekler romanları yazılamayan Monsieur Bovary'lerdir. Belki de bunu unutabilmek, bu gerçekten uzaklaşmak için böylesine savaşır, vahşileşir, akılsızlaşır, canilere dönerler. Monsieur Bovary'ler savaşıyor gene. Birbirlerini öldürüyorlar. Ölenlere de, öldürenlere de yanaşıp ruhlarına baksanız, hep aynı kadını sevmek isterim ben diyen bir ses duyarsınız. Derinlerden gelen bir ses, kırılgan, ürkek bir ses, top sesleriyle bastırılmaya çalışılan bir ses. Kadınlar romanlardaki gibi bir hayat ister. Erkekler hep aynı kadını sevmek. Madame Bovary'lerin romanları yazılır. Monsieur Bovary'ler savaşlarda öldürülür. Ve meyhanelerde eski şarkılar çalındığında aynı cümle değişik biçimlerde anlatılır. hep aynı kadını sevmek isterim ben.
Bir Hayat Bir Hayata Değer, sayfa 129. O, yazarlar içinde en soylu durmayı başaranlardandı. Gerçek bir aristokrattı. Dostoyevski gibi bütün parasını kumarda kaybeden birine zarafetle borç verir, sonra da onun bu iyiliği hayırsızca unutmasını olgun bir gülümseyişle karşılardı. Giyim zevki, incelikli davranışları, salon adabına riayeti, sükuneti onu edebiyat tarihinin en büyük devleri olan genç rakiplerinden ayırırdı. Gene de edebiyatın bu büyük soylusu anılarında herkesi şaşırtmak pahasına şu cümleyi yazardı. Ben çamurlar içinde yatarken bir kadın sivri topuklarıyla beni çiğnemeli. Ancak böyle zevk alabilirim. Ama işin asıl eğlenceli kısmı, insan ruhunun efendisi Tolstoy'un aile dostu olduğu Turgenev'in iç dünyasındaki çatışmaları hiç fark edememesi ve birlikte yaptıkları bir Paris seyahatinden sonra güncesine "Bu Turgenev de çok sıkıcı adam" diye yazabilmesiydi. Tolstoy'un sıkıcı bulduğu ve daha sonra çok sert bir kavga yaşadığı Turgenev, Dostoyevski'nin de Tolstoy'un da edebiyat anlayışını etkilemişti. Dostoyevski'nin Suç ve Ceza'daki Raskolnikov karakterini yazarken, Turgenev'in büyük romanı Babalar ve Oğullar'daki Bazarov karakterinden etkilendiği hep söylenir. Bazarov da gerçekten bütün bir roman dünyasını etkileyecek kadar kuvvetli bir karakterdir. Bir nihilisttir bu genç tıp öğrencisi. Her türlü siyasal düzeni, ahlakı, aileyi reddeder, sadece bilimin ve aklın doğruyu bulabileceğine inanır. Aşka ve duygulara da yer yoktur onun inançları arasında. Katı, neredeyse kaba bir gençtir ve güzel, zengin bir kadınla karşılaşır. Anna Sergeyevna oldukça tuhaf bir varlıktı. Hiçbir peşin düşüncesi yoktu. Hiçbir şeye de kuvvetle inanmazdı. Bu yüzden hiçbir şeyin karşısında gerilemez, hiçbir yöne doğru gitmezdi. Birçok şeyi kesin olarak görür, birçok şey onu eğlendirirdi. Yalnız hiçbir şey tam olarak onu tatmin etmezdi. Zaten tam olarak bir tatmin isteği de belli değildi. Zekası hem keskin hem de ilgisizdi. Kuşkuları hiçbir zaman unutulacak kadar tavsamaz, hiçbir zamanda tası halini alacak kadar büyümezdi. Zengin, bağımsız olmasaydı belki de çarpışmaya atılır, ihtiras nedir öğrenirdi. Aşık olamamış bütün kadınlar gibi o da bir şeyler istiyordu. Ama ne istediğini kendisi de bilmiyordu. Daha doğrusu bir şeyler istiyormuş gibi geliyordu ona ama aslında hiçbir şey istediği yoktu. Kadınla ilk tanıştıklarında Bazarov'un yorumları da duygudan epey yoksundur. Ne vücut der arkadaşına, anatomi derslerini hatırladım. Sadece vücutla ilgilidir. Sıkı sıkıya kapattığını düşündüğü duygu aleminin o çok sağlam zannettiği kilidinin önce bir vücutla açılabileceğinin farkında bile değildir. Anna Sergeyevna ise duygusuz durmaya gayret eden bu yakışıklı genç adamdan hoşlanmıştır. Amaçsız hayatını onu bir amaç yapmaya karar verir ve usulca Bazarov'u duygusal bir kapana doğru sürüklemeye başlar. Önce ona hayatının boşluğunu anlatır, can sıkıntısını, amaçsızlığını. Bu anlattıklarıyla muhafızları tarafından terk edilmiş büyük bir kale gibi durmaktadır genç adamın karşısında. Onu içeriye girmeye, bu sahipsiz kaleyi ele geçirmeye kışkırtmaktadır. Bazarov kaçınılmaz olarak yaklaşır. Yaklaştıkça romantizmi ve duyguları küçümseyen konuşmaları daha sertleşir. Sanki tehlikeye karşı kendini uyarmaya çalışır gibi. Ve genç adam düşüncelerinin duygularına söz geçiremediğini neredeyse nefretle fark etmeye başlar. Bir yandan aşkı küçümserken bir yandan da kadına bağlandığını hisseder. Turgenev, insanın içindeki o muhteşem çelişkileri anlatan büyük kitapların en parlak örneklerinden olan romanında Bazarov'un duygularıyla düşünceleri arasındaki çelişkiyi, kişiliğinin ikiye bölünüşünü, aklının küçümsediği aşka ruhunun nasıl esir düştüğünü harikulade diyaloglarla anlatır. Kadının bir erkeği istediği noktaya doğru nasıl yavaşça götürdüğünü, hangi ustalıklı sözcüklerle onu geriye dönmeyeceği mayınlı bir tarlanın ortasına çektiğini olağanüstü konuşmalarla gösterir. Kendi duygularına yabancı olan Bazarov, hiç tanımadığı, bilmediği, varlığını sürekli reddettiği duygularını sadece bastırıp saklamaya alışkın olduğundan, onlar bir kere kıpırdamaya başladığında onları nasıl denetleyeceğini, onlara nasıl hakim olacağını hiç bilemez. O güne dek sadece akla hayran olan bir adam, yeni keşfettiği duyguları karşısında aklının yetersiz kaldığını, mantığın ona bir çare yaratamadığını keşfedip, gücünün nasıl bir zayıflığa dönüştüğünü ve hiçbir şey yapamadığını sürekli kendini aşağılayarak, kendi duygularından huzursuz olarak yaşar. Anna Sergeyevna ise güzel kokulu bir rüzgar gibi Bazarov'un yelkenlerini doldurmuş, onu istediği limana doğru götürmektedir. Bazarov, içinden de sen cilve yapıyorsun, canının sıkıldığından söz ediyorsun, yapacak bir şey bulamadığın için benimle eğlenip duruyorsun, ben ise diyordu. Gerçekten ruhu eziliyormuş gibi oluyordu. Bütün vücuduyla öne doğru eğildi. Koltuğun püskülleriyle oynayarak galiba hayattan fazla şeyler de bekliyorsunuz dedi. Belki de öyle. Bence ya hep ya hiç olmalı. Bir hayat başka bir hayata değer. Ben sana hayatımı veriyorsam sen de bana hayatını vereceksin. Hem de artık bir daha pişmanlık duymadan, onu geriye de almadan diye düşünürüm. Yoksa hiçbir şey olmasın daha iyi. Yaklaşık 170 yıl önce yazılmış bu satırları bugün tanıdık bulmayacak bir kadın var mıdır bilmiyorum. Sevdiği kadından ya hep ya hiç konuşmasını dinleyip de hayatına huzurlu bir şekilde devam edebilmiş bir erkek olduğunu da sanmıyorum. Bir kadın böyle bir konuşmayı ya kendini tümüyle çaresiz hissedip erkeği keskin bir tercihe sürüklemekten başka yol olmadığını düşündüğünde ya da duruma tümüyle hakim olduğuna inandığında yapar. Doğrusu ya, bu iki ruh hali de bir erkekle kadının karşılaşmasındaki en tehlikeli andır. Kadın böyle bir konuşmayı içgüdüleriyle sürdürürken, erkek aklıyla doğru cevabı ve doğru tavrı bulmaya uğraşır, duygular alemine girdiğinde ise akıl tümüyle acemileşip sahibini şaşırtmaktan başka bir işe yaramaz. Erkek şaşkınlaşır. Belki de bu yüzden karar anları erkeğin en beceriksiz olduğu anlardır. Duyguların hakim olduğu, sınırlarını duyguların belirlediği bir alanda erkek aklıyla karar vermeye çalışırken sürekli olarak kendine çarpar, ne istediğini değil, neyin doğru olduğunu bulmayı çabalar. İstekleriyle aklının doğruları ise iki düşman gibi karşı karşıya dururlar. Ne duygularına uygun davranabilir, ne aklının sesini dinleyebilir. Hangisini tercih etse kendine kızacak, kendini aşağılayacak, kendini güçsüz bulacaktır. İçleri kükürtlü sular gibi yakıcı köpüklerle çalkalanırken, onlar anlamını yitirmiş boş gözlerle karşılarındaki kadına bakarlar. Akıl ve duygu hiç durmadan yer değiştirir. Bir an biri galiptir, diğer an öteki. Böyle bir yerden erkek yaralanmadan, kendini kanatmadan çıkamaz. Hele Bazarov gibi akıl hayranlığıyla duyguları reddetmiş, duygular konusunda tümüyle tecrübesiz, duygu sağanaklarına alışık olmayan biri denetimi tümden kaybeder. Genç adam sonunda aşkını itiraf eder ve bir hayat başka bir hayata değer. Ben sana hayatımı veriyorsam sen de bana hayatını vereceksin. Hem de artık bir daha pişmanlık duymadan, onu geriye de almadan diye düşünürüm. Yoksa hiçbir şey olmasın daha iyi diyen Anna Sergeyevna bunun akıllıca olmayacağına karar vererek Bazarov'u reddeder. Bundan sonrası akla tapınırken duygulara yenilen bir tıp öğrencisi için trajiktir. Büyük Rus devrimini daha 60 yıl önceden sezerek kitabında neyin gelmekte olduğunu anlatan Turgenev, aklın esiri olan duyguları küçümseyen, bu yüzden de kendi kendini sakatlayan bugünün batılı insanlarının en parlak örneklerinden birini de daha o günlerde yazmayı başarır. Belki de çok mesafeli ve katı bir annenin oğlu olması, annesi tarafından sert biçimlerde cezalandırılması, onda kadınlara karşı hem beni topuklarıyla çiğnesin dedirtecek ezilmiş bir hayranlık, hem de bir öfke yarattığından romanındaki Anna bu kadar insafsızdır. Bazarov'un ruh halini anlatmak için yazdığı, içinde titreyen şey tutkuydu, kuvvetli, ağır yük gibi onu ezen, öfkeye benzeyen, hatta belki de öfkeyle bağlantısı olan bir duygu. Sözcükleri belki de kendi ruh halini anlatıyordu. Tolstoy tarafından sıkıcı bulunacak kadar ağırbaşlı ve durgun, kadınların topukları altında çiğnenmek isteyecek kadar şaşırtıcı bir dahinin iç dünyasında neler olduğunu, orada olanların yazdığı kitaplara nasıl yansıdığını anlamak o kadar kolay değil. Ama duygularla aklın çatışmasını, insanın içindeki çelişkileri, duyguyu küçümsemenin ağır bedelini unutulmaz biçimde anlattığı kesin. Yazarken bir kadın gibi hissedebildiğiydi. Akla uygun yaşayıp, duygular aleminde acılar çekerek daha fazla acı arayan bir çılgın olduğu da. Ayrım sonu, sayfa 134.